Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledün. İnneke entel vehhab. Allahümme cealna minettevvabin ve cealna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Nahl suresinin 51. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz buyuruyor, Euzubillah. Ve kâle Allahu la tettehizû ilâheyn isneyn. İnnemâ huve ilâhu vâhid. Fe iyyâye ferhebûn. Allah şöyle buyurdu. İki, o ancak tek bir ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun. Kur'an'ın ve diğer indirilmiş kitapların temel mesajı, yani ilahın teke indirilmesi. İnsan fıtratı gereği bir tanrı inancı, ilah inancı taşır. Fıtratının genlerinde bu vardır. Birilerine sığınmak, birilerinden yardım istemek, birilerine tapınmak, onu yüce bilmek gibi bir fıtrat bizim özümüze yerleştirilmiştir. Ve bütün insanlar esasen tek tanrı, yani tek ilah Allah adına hazır bir fıtratta yaratılmışlardır. Fakat çevre şartları, insanın yakınları, anası, babası, arkadaşları bir şekilde ondaki bu temel fıtratına gömülmüş olan, başlangıcında kendisine verilmiş olan bu ulvi duyguyu saptırmış bazen ve yanlış itikatlara yönlendirmiştir. Tarih boyunca insanlar Allah'tan nice nice putlar edinmişlerdir. Yüce Rabbimiz de insanlara rahmeti gereği istikamet vermek için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş ve temel mesaj olarak ya da dinin en temel ögesi olarak inancını, Allah'ın birliğini kendilerine hatırlatmıştır. Burada da aynı ifadeyi görüyoruz. Allah buyuruyor ki, iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir. Bu ikinci ilahlar, üçüncü, dördüncü, beşinci, 500. ilahlar, insanoğlu sayısız ilahlar edinmiş, hiçbir temele dayanmayan, İnsanın bir takım korkularından ve menfaatlerinden kaynaklanan inançlar neticesinde doğan ilahlardır. Ve insanı parçalamıştır. İnsanın özbenliğini parçalamış. İnsan nereye yöneleceğini, nasıl davranacağını bilemez duruma gelmiştir. Yüce Rabbimiz, yüce zatını, birliğini, tekliğini kullarının gönüllerine sürekli yerleştirmiş, peygamberler vasıtasıyla, kitaplar vasıtasıyla onlara hatırlatmalarda bulunmuş, akıllarını çalıştırmalarını istemiş, buradaki ayetleri, nimetleri, düşünmelerini arzu etmiştir. Ayetin sonu fe iyyâye ferhabun, yalnız benden korkun buyurulduğuna göre insanlardaki ilah inancının ya da bir takım put boğuşunda korkuların çok büyük bir yer işgal ettiğine işaret vardır. Yalnız benden korkun buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan çoğu zaman korktuğuna perestiş eder, yani tapar. Korktuğuna boyun eğer, kulluk eder, kölelik eder. Ve insan şayet Allah'tan başkasına kul köle olmaya başlamışsa esasen kendisine en büyük kötülüğü etmiştir. Yani kendi izzetini kendi eliyle altına almış demektir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da korkunun ve ümidin merkezine zat-ı uluhiyetini koyar. Yani korkulacaksa yalnız Allah'tan korkulmalıdır. Ümit edilecekse yalnız Allah'tan dilenilmelidir. Allah dilemeden hiçbir kul kimseye zarar veremez. Hiçbir varlık hatta kimseye zarar veremez. Kimseye bir fayda dokunduramaz. Bu inancın en önemli fe iyyâye ferhebûn, yalnız benden korkun. Ve lehu mâ fissemâvâti vel ard, Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا Bütünüyle devamlı itaat edilmesi gereken ancak O'dur. O'nun hakkıdır itaat edilmek, boyun eğilmek. Ancak O'nadır. اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ Siz Allah'tan başkasından mı sakınıp duruyorsunuz? Sakındığınız nedir? İstediğiniz şeylere ulaşmaksa göklerde yerde ne varsa ona aittir. Bütün her şeyin hazinesi onun katındadır. Ondan başka gökler, yerler onun olduğu gibi gökte var olan her şey, yerden çıkan her şey, yerde var olan her şey de ona aittir. Madem ki mülkün sahibi de odur, öyleyse bütün varlık ona itaat etmek durumundadır. Nitekim yer, gök ve içindekiler ona bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek itaat etmek mecburiyetindedirler. Zira kainatta, göklerde ve yerde ancak onun hükmü geçmektedir. Kendilerine cüz'i bir irade verenlerden beklenen de budur. Onlar da severek Rablerine kul olmalıdırlar. Yalnız Allah'a yönelip, yalnız ondan korkup, yalnız ondan ümit etmelidirler. Yani yardımdır, nimet de ondandır. Korkulacaksa o korkuların geleceği yer de Allah'tır. Sığınılacak yer de O'dur. İşte gerçek tevhidin sınırları, çerçevesi bu ayetlerde böyle hatırlatılıyor. Siz diyor durum böyleyken Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Kimden ne ümit ediyorsunuz? Sanki onların elinde Allah dilemese güç kudret varmış gibi düşünüyorsunuz. Hayır. La havle illa billah. Güç de kudret de ancak Allah'ındır. Olan her şey, güç ve kudret gerektirerek meydana gelen her şey Allah'ın güç ve kudret vermesiyle ortaya çıkmaktadır. İnsan bazen mali potansiyel görür, bazen makam gücü görür. Bunları kendi gücü zanneder. Halbuki Yüce Rabbimiz ona onu emanet olarak vermiş ve onu verdiğiyle imtihan etmektedir. Hakikatte onundur. O bunun farkında olmadan kibirlenmekte, gururlanmaktadır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Cenab-ı Hak o tevhidin gerekçelerini adeta sağlıyor. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tan size bir ihsandır. Size nimet olarak ne verilmişse, ne ulaşmışsa, ne erişmişse, görünen görünmeyen nimet, bedeninize yönelik nimetler, hayatınıza yönelik nimetler, ruhunuza, ruh dünyanıza, mana dünyanıza lütfedilen nimetler, aklınıza gelen gelmeyen ne kadar nimet varsa hepsi size gönderilmiş ikramlardır, ihsanlardır. O nimetin kaynağı bir başkası değildir. Evet, Allah Celle Celaluhu nimetlerini kullarına gönderirken memurlar kullanır. Bazen bu memurlar melek, bazen insanlardan olur, bazen hayvanlardan olur, bazen bitkilerden olur, bazen görünmeyen varlıklar arasından seçilir. Yüce Rabbimizin sayısız orduları, sayısız efendim elçileri vardır. Ve onlar nimetler gönderilir. Çoğu zaman insan vasıtayı kaynak zanneder. Halbuki onlar menba değil, mecradır. Yani işin nimetin kaynağı değil, nimetin akıp geldiği köprü vazifesi gören vesilelerdir. Öyleyse insan kendisinde var olan bütün nimetleri yalnız Hak'tan bilmeli. Esas teşekkürü, şükrü ona yapmalı. Elbette o nimete aracılık edene de teşekkür edebilmelidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a tam şükretmiş olmaz buyurur. Yani birisi eliyle Rabbimiz bize bir ikramda, ihsanda bulunduysa ona da teşekkür etmeli ama teşekkürü yalnız Allah'a sunmalıdır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Nimet namına size erişmiş ne varsa hepsi Allah'tandır. ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْعَرُونَ Ve sonra size bir zarar erişse, bir musibet, bir hastalık, bir zelzele ve benzeri tarzda bir takım hoşunuza gitmeyen, size sevinç vermeyen sıkıntılı bir durum size ulaşsa ona yalvarıp yakarırsınız. Bütün insanlık böyledir. Hatta kafirim diyen bile, ateistim diyen bile, müşrikler bile böyle sıkıntılı bir anda yalnız Allah'a feryatla yalvarırlar. Kendisini böyle bir tehlikeden kurtarmasını isterler. Derler ya, uçak düşerken ateist kalmaz diye. Aynen böyle. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de daha çok o gemi misalini verir. O sağından solundan dalgalarla sarılıp da insanlar böyle korkmaya başladıkları anda böyle bütün benliklerini yönelterek Allah'a yalvarırlar ve şöyle derler: eğer bu azaptan Allah kendilerini kurtaracak, asla artık ona ortak koşmayacaklarını vaat ederler. Fakat ne zaman korku hali geçerse, işte o uçak düşmekten bir şekilde kurtulursa yine bildiklerini okumaya devam ederler. İnsan böylesi gafil, nankör bir varlık maalesef. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَر۪يغٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Yine diyor Cenab-ı Hak, sizden o size ulaşan o zararı kaldıracak olan sizden bir grup Rablerine şirk koşmaya başlarlar. Ortak koşmaya başlarlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا اَتَيْنَاهُمْ. Kendilerine verilenlere nankörlük etmek için sanki böyle yaparlar. Bunca fırsatlar var, ikramlar var ve Allah onu o tehlikeden kurtarıvermiş. Sanki onlar bu kurtuluşu, bu nimeti inkar etsinler için yapılmış gibi. Heyhat, ne acı bir durum. Bu kısmını farklı şekilde efendim tefsir eder bazı müfessirlerimiz. Çünkü ayetin ifadeleri, yani cümle kuruluşu itibariyle buna müsaittir. لِيَكْفُرُوا بِمَا اَتَيْنَاهُمْ. Mesela emir ki tercüme edildiğinde bu kısım şöyle tercüme edilir: size verdiklerimize karşılık inkar edin bakalım, nankörlük edin bakalım. Ayetin devamı şöyledir: فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Tamam, siz inkar edin, yiyin için efendim, zevk-i sefa sürün ama sonunda bileceksiniz. Neyin ne olduğunu göreceksiniz, anlayacaksınız. Bileceksiniz bir gün mutlaka ne yapıp ettiğinizi, ne içine düştüğünüzü fark edeceksiniz. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Bir böyle emir şeklinde anlaşılıyor. Bir de buradaki Arapçada tabii gramer açısından لِيَكْفُرُوا'nun başındaki lam harfinden yola çıkarak lamı diye ifade ederler buna Arapçada. Size verdiklerimize karşılık neticede onlar nankörlük yaparlar. Sanki nankörlük yapsınlar için verilmiş, verilenler. Temettau, artık siz yiyin için istifade edin bir müddet daha, şu dünya sahnesinde, dünya bahçesinde otlanın bakalım. Zevk-ü sefa sürün. Ama fesevfe te'alemun, ileride bileceksiniz. İleride olduğunu anlayacaksınız. O zaman siz eğer aklınızı çalıştırırsanız geleceği beklemeyin. Bugünden aklınızı başınıza alın diye bir tehdit var bu ayette. Gizli bir tehdit. Cenab-ı Hak bir teşekkür gerekirken, Allah'a şükreden bir kul olmak gerekirken, böyle nankörlük eden, görmezden gelen, nimeti fark etmeyen kulların ileride çok acı sonuçlaşacaklarına dikkat çekmiş oluyor. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. O müşrikler bildiğimiz rızıklardan hiçbir şey bilmeyenlere, yani putlara da bir pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki uydurduğunuz bu yalan ve iftiranın hesabını mutlaka vereceksiniz. Bir, çünkü onlara ilahlık payesi, ilahlık uydurmasında bulunuyorlar. Allah'a karşı bir iftirada bulunuyorlar. Allah'ın ortağı var, çocuğu var, kızı var diyerek. Ve buradaki, bu ayetteki ifadede de وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. rızık olarak verdiğimiz şeylerden bir miktar, bir parça, hiçbir şey bilmeyen o varlıklara, o putlara bir pay ayırıyorlar. Bunu bu şekilde tercüme etmek mümkün olduğu gibi şöyle de tercüme etmek mümkün. Ve onlar gerçek yüzünü bilmedikleri şeylere bir pay ayırıyorlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan. Yani onların, o putların gerçek mahiyetleri hakkında tam da bilgileri yok. Taş parçası, ağaç parçası hiçbir kimseye fayda ve zarar veremeyecek basit bir takım cisimlerden, nesnelerden ibaret. Ama onlar ona bir takım manalar yüklüyorlar, bir takım uydurmalar yüklüyorlar ve onlara adeta mallarından, mülklerinden, ziraatlerinden, hayvanlarından bir nasip ayırıyorlar. Putlarımızındır diyorlar. İşte şu kadar hayvanı var, şu iki tanesi, üç tanesi almıştır diyorlar. Ziraat mahsullerinden de bu nevi bir takım efendim nasip ayırıyorlar ki En'am suresinin 136. ayetinde bu konuda daha ayrıntılı bilgi verilmişti. Cenab-ı hallerini bize fotoğraflıyor adeta. Böyle yapıyorlar. Halbuki onlarda herhangi bir ilahlık payesi yok. Sadece yakıştırıyorlar. Fakat onlar bu yakıştırmalarının hesabını da mutlaka verecekler. Bunlar hesapsız kalmayacak. Sualsiz böyle ölüp gidip yok olmayacaklar onlar. Diriltilecekler ve bu iftiralarının, bu yalanlarının, bu batıl inançlara bu şekildeki saplantılarının hesabını mutlaka verecekler. Rabbi olan Allah'a. Ve yec'alûne lillâhil benât sübhâneh ve lehum mâ yeştehûn. Yine onlar, o müşrikler, kızları Allah'a yakıştırıyorlar. Özellikle putperest Arapların Huza'a ve Kinane kabili melekleri Allah'ın kızları olarak görür, öyle inanır ve bunlar Allah'ın kızlarıdır diyerek Allah'a kızları efendim bir şekilde yakıştırarak ona böyle bir iftirada bulunuyorlar. Halbuki Allah'ın ne oğlu, Allah'ın kulları, bütün varlık onun kullarıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Sübhane, haşa, o bundan münezzehtir. O erkek olsun, kız olsun, hiçbir zaman çocuk edinmemiştir. Bütün varlık onundur. Hiçbir varlık onun oğlu ya da kızı değildir. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, Yahudilerden bir kısmı Üzeyr'i Allah'ın oğlu diye Allah'a nispet ederek şirk koşuyorlar. İşte bir kısım insanlar da, müşrikler de meleklerdir diyerek Allah'a ortak koşuyorlar. Burada tabii iki mana var. Çünkü ayetin devamı şu şekilde. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Çok hoşlandıkları şeyi kendilerine, hoşlanmadıkları o kızları da Allah'a ait, Allah'a nispet ediyorlar. Allah'a izafe ediyorlar. O şirk toplumu olan o dönemin Araplarında böyle bir inanış vardı. Maalesef ta günümüze kadar kız evlatlarını küçük görüp onları evlatlardan saymamak. Mesela bazı yöre insanlarına kaç evladınız var diye soruyorsunuz. Belki üç kızı, iki oğlu var. İki oğlum var diyor. Üç kızını saymıyor. Yani ne bileyim, adam yerine mi koymuyor artık? Böyle bir batıl inanış günümüze kadar devam ede gelmiş. Var. Çeşitli toplumlarda var bu. Efendim bir şekilde hakikatle buluşamamış toplumlarda var. O dönem müşriklerinde de benzer yaklaşımlar var. Cenab-ı Hak onlar diyor Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Allah'a kızları veriyorlar. Kendileri de efendim hoşlandıkları erkek evlatlarını bir şekilde mal ediyorlar. Bunlar bizim, onlar Allah'ın diyerek o Allah'ın kullarını, o hanımefendileri, o kız yavruları küçük görerek böyle bir nispette bulunuyorlar. Eğer bundan kasıt tabii mezardır diyerek Allah'a bir evlat isnat etmekse Allah bundan da münezzeh. Yok, onları ikinci sınıf gördükleri için Allah'a bunları nispet ediyorlarsa Allah bu tür bir bakış açısından da münezzeh. Yani o bütün varlık onun, kızı onun. Cenab-ı Hak bütün varlığı o yaratmış, her şey onun. Ama böylesi bir bakış açısıyla kendi hoşlanmadıklarını Allah'a verip kendi hoşlandıklarını kendilerine nispet etmeleri de ayrı bir suç. وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. O kadar ki onlardan birine bir kız çocuğunun dünyaya geldiği müjdelense, bir kızın oldu dense, yüzü simsiyah kesilir, katran gibi kapkara olur. Ve içi kin karşı, o doğan çocuğa karşı, doğuran anneye karşı. Bir kızın oldu deyince sevinmez. Yüzü kapkara kesilir. Utanır, sıkılır adeta. Hele hele insanların içerisinde böyle bir müjdeyi demek hiç almak istemez böylesi insanlar. Evet, onun o psikolojisini anlatıyor. O müşriğin, işte kızı küçük gören, erkeği büyük gören o müşriğin psikolojisini bize Cenab-ı Hak bir fotoğraf halinde veriyor. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Gelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmek ister. Gizlenir, köşe bucak kaçar. Yani saklanır adeta. Kimse kendisini görmesin ister. Ve kendi kendine de şöyle düşünür. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُنْ سُهُ فِي التُرَابِ. Ne yapsın şimdi? Bu çocuğu böyle zilletle taşısın mı? Yani tutsun mu? Yanında yaşatsın mı? Evet, yüzü kızara kızara o kız çocuğunu büyütsün mü? Yanında tutsun mu? Yoksa onu kendi iç dünyasında da böyle gelgitler yaşar. Ne yapayım şimdi ben bu çocuğu? Tamam, hanım bir kız çocuğu doğurmuş. İşte artık öldürmeyelim. Tamam, başımız yerde, yüzümüz kızara kızara bunu büyütelim diye düşünüyor. Ya da diyor biz bunu toprağa gömelim. Nitekim o İslam'ın indiği ilk dönemlerde Mekke müşriklerinin birçoğunun çocuklarını diri diri toprağa gömdüklerini anlatır Yüce Rabbimiz. Bu anlayışta iki şeyden dolayı yapıyorlar bunu. Birincisi, kız çocuğu utanılacak bir evlattır. Neden? Çünkü kabile savaşları oluyor. İşte bu savaşlarda kızlar da esir ediliyor. Onlara kötü muamele yapılıyor. İşte onurumuzu iki paralık ediyor diye ondan çekiniyor. Bir başkasına kızını gelin etmekten sıkılıyor, çekiniyor. Böyle bir şey iyi uygun görmüyor. Bir de kimileri de kız çocuğunu özellikle açlık korkusuyla öldürmeye yelteniyor. Tamam, erkek çocuğa katlanıyor ama hiç olmazsa diyor işte bu tekneye biri daha teknenin bir tarafından tutundu. Bizim ekonomik anlamda bizi sıkıntıya bu çocuğu öldürelim, toprağa gömelim, kuyuya atalım. Böyle düşünüyor. İkisi de sakat. Sanki erkeği veren Allah da kızı veren bir başkasıymış gibi. Hangisinden daha fayda göreceğini biliyormuş gibi. Kızı yaratmış gibi. Birinci bakış açısında böyle yanlış noktalar var. İkincisinde de sanki rızkı kendisi veriyor. Sanki onun rızkı kendi cebinden çıkacak her yönüyle. Allah bu iki anlayışı da düzeltir. Ve onları da sizi de biz rızıklandırırız buyurur. Özellikle kız çocuklarıyla ilgili şöyle bir söz nakledile gelmiştir artık. İnançlar düzeldikten sonra Ebul Benat Merzukun. Kız babaları rızıklanmıştır. Yani Allah onların rızıklarını tekeffül etmiştir. Rızkı bol olacaktır. Gerçekten İnsan kendi hayatında ya da etrafında baktığı zaman bunun tecrübe de kız çocukları daha eve bereket getirmiştir. Cenab-ı Hakk'ın daha hususi bir ikramı vardır. Elbette erkek çocukların da rızkı Allah'a aittir. Fakat böyle bir anlayış geliştiği için şirk toplumda Cenab-ı Hak onların ne kadar yanlış düşündüğünü ifade için biz sizi de rızıklandırırız, onları da rızıklandırırız ifadesi böyle bir sözün de doğmasına vesile olmuş. Kız babası merzuktur, yani denilmiştir. Cenab-ı Hak kız olsun, erkek olsun bütün yavrularımıza en güzel şekilde sahip çıkmayı, onları gönülden sevmeyi, onlara gönülden hizmet etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bunun havatır, vesvese bile olsa o bile aslında fıtratın sesi değil, nefsin bir oyunu, sesi ya da çevrenin verdiği kötü telkinlerin bizdeki ortaya çıkması anlamındadır. Ayetin sonu şöyle bitiyor, 59. ayet. Ela sa'e ma yahkumun. Bir bakın hele, ne kötü hükmediyorlar. Yani hükmetmelerinin kötülüğü nerede ortaya çıkıyor? Şurada. Bir, kızla erkeğin arasını diyorlar. Birine müjdelendiği zaman sevinirken, takkeyi havaya atarken birinde gizleniyor. Ona ayıp bir şey görüyor. Birini nimet görürken öbürünü başa bela görüyor. Bu bakış açısı kötü bir hüküm vermek. İşte kızlar Allah'ındır, erkekler bizimdir diyerek böyle bir kendi bakış açılarının yanlışlıklarını ta Allah'a nispet ediyorlar. Allah'a yaptıkları nispette, yani kızın Allah'a, ona bir evlat da ifade ederek, Allah'ın bir çocuğu var, kızı var diyerek bir büyük suç daha işliyorlar. Cenab-ı Hak onların bu durumlarıyla ilgili bir bakın hele, bir dikkat edin, ne kötü diye Cenab-ı Hak böylesi bakış açılarının ne kadar yanlış olduğuna bizi yöneltiyor, dikkatimizi çekiyor. İslam bütün çocukların eğitimi üzerinde hassasiyetle titremiyor. Kız çocuklarına çok daha bir dikkatle yaklaşmamıza yönelik tavsiyelerde bulunur. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Beraberinde iki kız çocuğu bulunan bir kadın yanıma geldi. Ben de yanımda bir tek hurmadan başka bir şey yoktu. Ona bu hurmayı verdim. O kadın da hurmayı alarak iki kız çocuğu arasında paylaştırdı. Kendisi de ondan hiçbir şey yemedi. Anne yüreği tabii. Sonra kızlarıyla birlikte çıkıp gitti. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girince ona kadının durumunu anlattım. Efendimiz buyurdular ki, her kim bir ve daha fazla kız çocukları ile imtihan olunur da onlara iyilikte bulunacak olursa, o kız çocukları cehennem ateşinden bir perde teşkil eder. Yani Resulullah nasıl düzeltiyor işte o batıl inançları. İki kız çocuğunun olan birisi diyor, bunları korur, kollar, büyütür ve onlara böyle bir hayatında güzellik yapacak olursa Allah o kulunu cehennemden uzak tutar. O kız çocuklarına yaptıkları cehenneme karşı ona perde olur buyuruyor. Buhari ve Müslim hadisi. Yine Efendimiz buyururlar ki, her kim olacakları yaşa kadar, yani buluğ yaşına kadar, 13-14 yaşlarına kadar iki kız çocuğuna bakacak olursa kıyamet gününde benimle şu halde olur diyerek iki parmağını gösteriyorlar. Benimle komşu olur. İşaret parmağıyla orta parmağı. Şöyle benimle beraber olur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet, 60. ayet şöyle devam ediyor. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ Ahirete inanmayanların böylesine kötülükte örnek olacak sıfatları vardır. Yani ahirete inanmayanlar kötü örnektirler. Her yönleriyle kötü örnektirler. Zaten yukarıda kız çocuklarına bu muameleyi yapan onların çoğu, hatta tamamı ahirete inanmayan kimseler. Eğer ahirete inanan kimselerde böylesi inanışlar ortaya çıkıyorsa bu da çok tehlikeli. Demek ki Rabbine karşı mesuliyet duygusu, böyle bir duygu oluşmaz. Her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu bilen kimsede böyle yanlış itikatlar doğmaz. Allah'tan ne geldiyse hayır ondadır. Allah bize ne verdiyse o bizim için büyük anlayışı halinde olur Allah'a ve ahirete inanan. Ahiret inancı kulun şahsiyetini terbiye eder. Allah inancı ve ahiret inancı, bu iki inanç ve eder durur. Yani sürekli içimizde bu iki inanç canlı yaşarsa, yapıp ettiğimiz her şeyde hesap vereceğimiz şuuru ve Allah'la bir gün buluşacağımız inancı, itikadı yüreğimizde yer ederse kötü örnekler ortaya koymaz. Rabbimiz burada ahirete iman etmeyenlerin böylesi kötü vasıfları, böylesi kötü duruşları, kötü örneklikleri olacağına dikkat çekiyor. Velillahil meselü. En yüce vasıflar, sıfatlar, güzellikler ise Allah'a aittir. Ve huvel azizül hakim. O azizdir. Hiçbir varlık ona galip gelemez. İzzet ona aittir. Yüceliği vardır. Ve o hakimdir. yapıp ettiği her şeyi en güzel şekilde yapar, bir hikmetle yapar. Yapıp ettiği her şeyde mutlaka bir hikmet vardır. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّهِ Şayet Allah insanları zulümleri sebebiyle muahize etseydi, yani cezalandırsaydı, onları tutup alsaydı de hiçbir canlı kalmazdı. Hiçbir canlı bırakmazdı Allah. Yani demek ki insanın işlediği zulüm, işlediği haksızlık, Allah'a karşı işlediği cürümler, Allah'a eş koşması, ortak koşması, işte Allah'ın yarattığı varlıklara karşı, kızlara karşı, hanımlara karşı böylesi zulümler hemen ceza bulacak olsaydı, eğer şu alem imtihan alemi olmayacak, herkes yaptığını hemen görecek olsaydı, karşılığını hemen bulacak olsaydı, yeryüzünde canlı namına bir şey kalmazdı, buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani demek ki insanların işlediği bu nevi zulümler sadece kendilerini değil, harap ederdi. O derece büyük bir cürüm bunlar. O derece büyük günah bunlar. Büyük masiyet bunlar. Velakin yuakhiruhum ila ecelin müsemma. Fakat Allah böylesi zalimleri bile muayyen bir müddete kadar, ecellerine kadar onları tehir eder. Onları geciktirir. Ölümlerine kadar, kıyamete kadar onları geciktirir. Onların cezasını hemen vermez. Fe izâ câ la yestahirûne sa'aten ve la yestakdimûn. Ama onların o kendilerine tanınan müddet geldi mi bir, artık bir an bile geciktirilmezler, gecikmezler. Ve öne de geçemezler. Yani süreleri dolduğu zaman ne bir an geciktirebilirler, ne de bir an öne alabilirler. Onların ellerinde bu anlamda hiçbir güç kudret yok. Demek ki herkes, her varlık belli bir ecel, belli bir müddet çatırıyor. Bir imtihan dünyasındayız. Herkese bir ecel takdir edilmiş, bir müddet takdir edilmiş. Bu müddeti yaşıyoruz. Cenab-ı Hak imhal eder, ihmal etmez. Yani mühlet verir. Asla. Bu bölümle ilgili işte zalimlere değil de niye diğerlerine de bu anlamda azap iniyor? Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle gerçekleştiğinde diğerleri, evet, insanlar olarak zalim demediğimiz için o cezadan dur demeyenler de mutlaka hisse alır. Peki diğer canlılar niye böyle olur? Yüce Rabbimiz elbette böylesi büyük felaketler gönderdiği zaman varlıklarını, diğer varlıklar da helak olacak olurlarsa, insanlar da helak olacak olursa, diyelim bir zalimler topluluğu var, orada müminler de var, onlar da helak oldular diyelim ya da en azından vefat ettiler diyelim. Bunun sonucu olarak herkes yaptığı amellere göre kıyamet gününde yine karşılık bulacak. Yani zalimlerin arasında kalarak ölen kimse de aynı zalimlerin akıbetine düçar olmayacak. Yani ahirette aynı karşılığı almayacaklar. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir kavme azap etmeyi murad edecek olursa, azap aralarında bulunan iyi kötü eder. Sonra da niyetlerine göre diriltirirler böylesi kimseler. Herkesin niyeti, ameli, imanı ya da imansızlığı neyse ona göre karşılık bulacaktır, buyuruyor aleyhissalatü vesselam. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارِ وَاَنَّهُمْ مُفْرَدُونَ Onlar hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a yakın. Dilleri de durmadan en güzel mükafatın kendilerini beklediği yalanını uydurup duruyor. Hem kötülük yapıyorlar, hem de en güzel karşılığın kendilerine verileceğini efendim söylüyorlar. Yani diriltilse, ahirete iman olmasa bile böyle konuşuyor. Zaten eğer yarın dediğiniz gibi ahiret olacaksa, biz de dirileceksek, yine orada biz en güzel şeylere biz layık olacağız diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, dilleri de böyle habire yalan üretiyor. sonlarına bakmıyorlar. Bir de sonlarının güzel olacağını söylüyorlar. Kendi yalanlarına kendilerini inandırmaya çalışıyorlar. La cerame. Oysa diyor hiç şüphesiz. Enne lehum. Ateş tam da onlara aittir. Yani onların yeri en güzel olan cennet değil. Tam da ateş onların olacak. Ve ennehum müfradun. Hatta onlar oraya öncü birlikler olarak girecekler. Yani öncü bile değil. İlk önce cehennem ateşiyle buluşup orayı mekan tutacak olanlar onlar. Böylesi Allah'a karşı küstahça iftiralarda bulunan, yalanlarda bulunan, Allah'ın mükerrem yarattığı erkek olsun, kadın olsun, insana karşı böyle zalimce davranan, zalimce bakan kimseler, onların yurtları ateş olacak. Onların varacakları yer cehennem olacak. Onlar cenneti sayıklaya dursun. Onlar dünyadaki yaşayışlarını ahirette de ya da öldükten sonra da bir şekilde devam edecekleri yaşayışlar olarak görüyorlar. Bu onların yalanından başka bir şey değil. Dillerinden başka bir şey değil. Onları bekleyen ateştir buyuruyor. Ve orada öncü birlikler olarak oraya sürüklenecekler. Oranın ilk misafirleri onlar olacak. Görsünler bakalım. Dayken Allah'a karşı küstahça söz söyleyenler, Allah'ın kullarını hakir görenler, yaptıklarının ne olduğunu orada görsünler. Cenab-ı Hak'tan niyazımız böylesi kötü hallerden, kötü vasıflardan muhafaza buyurmasıdır. O bizim Mevlamızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcımızdır. Allah'a emanet olunuz efendim.